Ayrım 9, sayfa 163. Mahkeme başkanı, "Sıhhatinizle her zaman övünebilirsiniz," dedi. "Sizin müteveffa babanız da böyle sağlam, güçlü, kuvvetli bir adamdı." Sobakevich, "Evet, bir ayıyı tek başına haklayabilirdi," diye cevap verdi. Mahkeme başkanı, "Bana öyle geliyor ki siz de eğer bir ayıyla karşılaşırsanız rahatlıkla devirebilirsiniz." Sobakevich, "Hayır, deviremem," diye cevap verdi. "Babam benden çok daha güçlüydü. Şimdi böyle adam nerede? Benimkine de hayat denir mi ki? Çünkü..." Mahkeme başkanı, "Niçin? Sizin yaşamınız güzel değil mi?" diye sordu. Sobakevich kafasını sallayarak, "Değil, değil," dedi. "Düşünün İvan Grigoryevich, 50 yaşıma girdim neredeyse. Hastalık nedir bilmem. Ne boğazım ağrımış ne de bir çıban çıkmıştır şimdiye değin. Hayır, bu pek de iyi bir şey değil. Bir gün bunun acısını çekeceğim." Sobakevich bunları söyledikten sonra sustu ve düşünceye daldı. Çiçikov'la mahkeme başkanı aynı anda "işe bak, adamın sızlandığı şeye bak," diye geçirdiler içlerinden. Çiçikov cebinden Bulyeşkin'in mektubunu çıkartarak "size bir mektup getirmiştim," dedi. Mahkeme başkanı "kimden?" diye sordu ve mektubu açınca haykırdı. "Aa, Bulyeşkin'den. Ne zamandır dünya ile ilişkisini kesmişti. Kader, bir zamanlar ne akıllı ne zengin bir adamdı ama şimdi..." Sobakevich, "köpeğin biri oldu," dedi. "Namussuzun biri. Bütün adamlarını açlıktan öldürdü." Mahkeme başkanı mektubu okumasını bitirince, "Tabii, tabii," dedi. "Vekili olmaya hazırım. Satış işlemlerini ne zaman yapmak istiyorsunuz? Şimdi mi, sonra mı?" "Şimdi. Hatta sizden bugün bu işin bitirilmesini rica edeceğim. Yarın gitmek istiyordum da. Satış sözleşmeleriyle dilekçeyi de getirdim zaten." "Hay hay, nasıl isterseniz. Ama biz sizi böyle hemencecik bırakmayız. Satış işlemleri hemen bugün bitirilir. Siz biraz daha bizimle kalırsınız. İşte şimdi emir veriyorum." Mahkeme başkanı bunları söyledikten sonra memurların çalıştığı odanın kapısını açtı. Masaların üzerindeki dosyaları bal peteğine benzetirsek, üzerine eğilmiş çalışan yüzlerce memuru da arılara benzetmek gerekir. İçeri bakarak sordu. "İvan Antonovich burada mı?" İçeriden bir ses "burada," diye cevap verdi. "Buraya çağırın." Okuyucularımın tanıdığı İvan Antonovich, o yeşil yüzlü adam, salona girdi ve saygıyla eğildi. "Alın şunu İvan Antonovich. İşte satış sözleşmeleri." Sobakevich atıldı. "Ama tanıkların da gerekli olduğunu unutmayın İvan Grigoryevich. Taraflar için birer tane savcıyı çağırtıverin. İşi olmadığı için evinde oturuyordur şu anda. Bütün işlerin yerine bakan dünyanın en aşağılık adamı. Zolotuha yapar nasıl olsa. Sağlık müfettişinin de işi yoktur. Eğer bir yere kağıt oynamaya gitmediyse evindedir. Daha pek çok tanık bulunabilir. Kim var bu yakınlarda bakalım? Truhaçevski, Beguşkin, bunların dünyada ne işleri vardır anlamıyorum." Mahkeme başkanı, "doğru, doğru," dedi ve hemen bunları çağırması için bir memur yolladı. Çiçikov, "bir ricam vardı," dedi. "Alışveriş yaptığım bir bayan çiftlik sahibinin de vekilini çağırtabilir miyiz? Başpapaz Kirili babanın oğlu burada sizin yanınızda çalışıyormuş. Onu da çağırtırız şimdi. Hepsi yapılır şimdi. Memurlara sakın bir şey vermeyin. Çok rica ederim. Dostlarımdan da para sızdıracak değilim ya." Bunları söyledikten sonra İvan Antonovich'e bir emir verdi. Bu emrin İvan Antonovich'in pek de hoşuna gitmediği anlaşılıyordu. Mahkeme başkanı bu işin 100 bin rublelik bir iş olduğunu duyunca çok memnun oldu. Büyük bir sevinç ve dikkatle Çiçikov'a bir süre baktı ve sonra, "Demek böyle, demek böyle Pavel Ivanovich. Hepsini aldınız." "Evet, aldım." "Çok iyi bir iş, gerçekten çok iyi bir iş. Evet, ben de bundan daha iyi bir iş yapabileceğimi sanmıyorum. Ne olursa olsun, insan sağlam bir temele dayanmadıkça hayatta kendine iyi bir yol çizmiş olamaz. Bunun için de gençliğin boş hayallerini bir yana atmak zorundadır. Çiçikov bundan sonra bir yığın ileri geri sözlerle gençlere ve hatta onların liberalizme bir güzel çattı. Ama sözlerinde açıktan açığa bir duraksama vardı. Sanki içinden bir ses ona, "Eh be kardeşim, amma da atıyorsun, bu kadarı da fazla artık," diyordu. Hatta yüzlerinde sinirli bir ifade görürüm. Korkusu ile Manilov'la Sobakevich'in yüzüne bakmaktan çekiniyordu. Ama korkusu boşunaydı çünkü Sobakevich'in yüzünde en ufak bir değişiklik yoktu. Manilov ise onun güzel cümle kuruşundan öyle kendinden geçmişti ki ikide bir başını onaylıyormuş gibi sallıyordu. Hani kendine eşlik eden kemanın sesini aşıp bir kuşun bile çıkaramayacağı ince bir notayı çıkartan bir şarkıcı hanımı dinleyen, müzikten anlayan bir dinleyicinin kendinden geçmesi vardır ya, işte onu andırıyordu Manilov'un duruşu. Sobakevich birden Çiçikov'a, "İvan Grigoryevich'e nasıl köylü aldığınızı neden söylemiyorsunuz?" dedi. "Siz de İvan Grigoryevich hiç sormuyorsunuz bunu ona. Ama bunlar öyle köylü ki altın gibi ona bizim arabacı ustası Miheyev'i bile sattım." "Miheyev'i? Yok canım, onun nedenle araba ustası olduğunu bilirim. Hem de ne usta. Benim bir arabamı onarmıştı ama durun, siz bana onun öldüğünü söylememiş miydiniz?" Sobakevich hiç oralı olmadan, "Miheyev mi? Öldü mü?" demiştim. "Yok canım, ölen kardeşiydi. Miheyev eskisinden de sağlam. Geçen de bana yaylı bir araba yaptı. Moskova'da bile yapamazlar. Doğrusu o tam çarın arabalarını yapmaya yaraşır." Mahkeme başkanı, "Evet, Miyeyev gerçekten ustaydı. Şaşırdım doğrusu. Neden sattınız?" "Yalnız Miyeyev olsa iyi. Doğramacı Probka site yapan tuğlacı Miloşkin, kunduracı Telyat Nikov Maksim hepsini sattım. Verdim gitti." Mahkeme başkanı böyle değerli bir çiftlik için en geçerli olan adamların niçin sattığını sorunca Sobakevich elini sallayarak yapıştırdı cevabı. "Ne yapalım, bir aptallık ettim. Haydi vereyim," dedim, verdim. "Aptallık ettim ama." Sonra başını pişman olmuş gibi önüne eğerek devam etti. "Saçım sakalım ağarmış ama hala akıllanmamışım." Mahkeme başkanı Çiçikova, "Affedersiniz Pavel Ivanoviç, ama siz bunları topraksız alıyorsunuz değil mi? Yoksa başka bir yere mi götüreceksiniz?" "Evet." "Götürecekseniz iş başka. Nereye götüreceksiniz? Nereye mi? Herson iline." "Oo, orayı öve öve bitiremiyorlar." Mahkeme başkanı oranın otlaklarından verimini övmeye başladı ve sonra, "Toprağınız geniş mi?" "Aldığım köylülere yetecek kadar." "Bir ırmak geçiyor mu içinden yoksa göl mü var?" "Irmak geçiyor. Ayrıca göl de var." Çiçikov bunları söylerken Sobakevich'e şöyle bir baktı. Sobakevich'in yüzünde en ufak bir değişiklik yoktu ama Çiçikov'a, "Amma da atıyorsun. Senin ne toprağın var, ne de göl, ne de ırmak geçiyor içinden," der gibi geldi. Konuşmalar sürüp giderken tanıklar da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Okuyucularımın tanıdığı göz kırpıp duran savcı, sağlık müfettişi, Truhaçevski, Beguşkin ve Sobakevich'in söylediğine göre bu dünyada hiçbir işi olmayan ötekiler geldi. Onlardan çoğunu Çiçikov tanımıyordu. Eksik kalan tanıklıklar hem de fazlasıyla mahkemedeki memurlar tarafından doldurulurdu. Yalnız başpapaz Kirili, babanın oğlu değil, oğluyla birlikte Kirili Baba da gelmişti. Bütün tanıklar adlarını, görevlerini söyleyerek imzalarını attılar. Kiminin yazısı yatık, kimininki baş aşağı gibiydi. Hele kimininki Rus alfabesinden ayrı bir alfabeyle yazılmış gibiydi. İvan Antonovich işlemleri çabucak bitirdi. Bu sözleşmeler gerekli yerlere ve defterlere geçirildi. onaylandı, imzalandı. %50 vergi ve harç masrafları Çiçikov'dan alındı. Bütün bu işlerin sonunda çok az bir para ödedi. Çünkü mahkeme başkanı masrafların yarısının ondan alınmasını, öteki yarısının ise bir biçime getirilerek başka bir dilekçe sahibinin hesaba geçirilmesini emretmişti. Her şey olup bitince mahkeme başkanı, artık bunu ıslatmak kalıyor geriye, dedi. Çiçikov, hemen hazırım, dedi. Zamanını kararlaştırmak sizin işiniz. Eğer böyle hoş bir toplantı için 3 şişecik köpüklü şarap açtırmazsam günah olur doğrusu. Hayır, yanlış anladınız beni. Köpüklü bizden. Bu bizim görevimiz, hatta borcumuz. Siz konuğumuzsunuz, bizim ağırlamamız gerekir. Bir dakika beyler, hep birlikte kalkıp polis müdürüne gidelim. Çok arkadaş canlısıdır. Balık pazarından da şarapçının önünden geçerken bir göz kırpması yeter. Göreceksiniz ne yemekler yiyeceğiz. Bir whist oynamak için bulunmaz bir fırsat olur bu. Böyle bir teklife kimse karşı duramazdı. Balık pazarını duyan bütün tanıkların iştahı açılıvermişti. Hepsi kasketlerini, şapkalarını aldılar. Böylece toplantı bitmiş oldu. Masaların arasından geçerlerken testi yüzlü Ivan Antonovich saygıyla selam verdi ve tam Çiçikov geçerken yavaşça 100.000 rublelik köylü aldınız ama buna karşılık yalnız 20 rublecik verdiniz, dedi. Çiçikov da aynı fısıltılı sesle ama ne köylüler, diye cevap verdi. Öyle gereksiz, öyle boş kişiler ki hiç sayılır. Verdiğimin yarısına bile değmezler. İvan Antonovich karşısındakinin ağır bir insan olduğunu, hiç de fazla bir şey vermeyeceğini anladı. Bu sırada Sobakevich Çiçikov'un öteki kulağına eğilerek Pulyushkin'den kaça aldınız, diye sordu. Ama Çiçikov buna bir başka soruyla cevap verdi. Listede Vorobey'in ne işi var? Hangi Vorobey? Kadın Yelizaveto Vorobey. Hem de Yelizavet diye yazmışsın. Sobakevich, yok canım, ben öyle bir şey yazmadım, dedi ve hemen öteki konukların arasına karışıverdi. Konuklar hiç dağılmadan topluca polis müdürünün evine vardılar. Polis müdürü çok candan bir insandı. Yaratıcılıkta da eşi yoktu doğrusu. Onların geliş nedenini öğrenince hemen rugan çizmeli, açık göz bir mahalle bekçisine seslendi. Kulağına iki sözcük söyledi ve yalnız arkasından "Anladın mı?" diye yüksek sesle ekledi. Bu sırada konuklar öteki odaya geçmiş, whist oynamaya başlamışlardı bile. Kısa bir süre sonra yemek salonundaki masanın üzeri koca bir mersin, yayın, ayrıca küçük mersinler, ezilmiş ve ezilmemiş havyarlar, ringa balıkları, peynir, isli dil ve başka çeşit balıklarla doluvermişti. Bütün bunlar balık pazarından geliyordu. Sonra evin mutfağında hazırlanmış yemekler taşınmaya başladı. İçi 9 put ağırlığındaki koca mersin balığının yanakları ve kıkırdaklarıyla doldurulmuş bir tür börek, ayrıca mantar böreği, yağlı hamur işleri, kompostolar, polis müdürü kendi ailesi içindeymiş gibi dolaşır, dükkanlara, hanlara, kendikilerine gidiyormuş gibi girerdi. Makamını öyle güzel dolduruyordu ki, o mu bu iş için yaratılmıştı yoksa bu iş mi onun için yaratılmıştı bilinmezdi. İşlerini öyle güzel yürütüyordu ki kendinden önceki polis müdürlerinden 2 kat fazla para sağladığı halde kentliler onu çok severlerdi. Sevilmesinin en önemli nedeni çok alçak gönüllü olmasıydı. Tüccarların çocuklarına vaftiz babalığı yapar, senli benli konuşur, onları yolduğu zaman bile bu işi ustalıkla omuzlarına vura vura, şakalaşa şakalaşa, güle güle, çay ısmarlatarak bir başka sefer gelip dama oynayacağını söyleyerek, işlerinin durumunu sorarak, çoluğu çocuğu hastalanmışsa onlara ilaçlar öğütleyerek yapardı. Kısacası iyi bir insandı. Denetleme için arabasında dolaşırken yalnız işlerin düzenli olup olmadığına bakmaz, herkesin ayrı ayrı gönlünü de alırdı. "Hey Mihayiç, şu bizim Gorka'yı," dipnot, Gorka bir iskambil oyunu. Dipnot bitti. Ne zaman oynayacağız diye takılır. Karşısındaki de şapkasını çıkararak ya Alexey Ivanovich oynayalım ya diye cevap verirdi. Bir başkasına hey kardeşim İlya Paramovich şu bizim beygire baksana seninkini bir arabaya koş yarıştıralım bakalım hangisi kazanacak diye sorar. At hastası tüccar gülümser sakalını sıvazlayarak olur Alexey Ivanovich bakalım diye cevap verirdi. Tezgahtarlar bile saygıyla şapkalarını çıkarır, birbirlerine tatlı tatlı bakarak sanki Alexey Ivanovich ne iyi adam demek isterlerdi. Sözün kısası herkesin sevgisini kazanmıştı. Tüccarlar aralarında Alexey Ivanovich için bizi yoluyor ama zamanı gelince de korumasını bilir derlerdi. Polis müdürü yemeğin hazır olduğunu görünce viste yemekten sonra devam etmeyi teklif etti. Hep birlikte konuklarının burunlarına çoktandır tatlı kokuların geldiği yan odaya geçtiler. Hatta Sobakevich bu kokunun etkisiyle kendinden geçmiş, aralık duran kapıdan kaçamak bakışlarla gördüğü koca bir mersin balığı parçası konmuş büyükçe bir tabağa gözüne kestirmişti. Konuklar önce birer kadeh koyu zeytin rengindeki vodkadan, vodkanın rengi yalnız Sibirya'da bulunan mühür yapmaya yarayan saydam taşlara benziyordu. İçtiler, sonra ellerinde çatallarla masanın başına üşüştüler. O zaman herkesin ne olduğu, neyi daha çok sevdiği çıktı ortaya. Kimi havyarın, kimi peynirin, kimi ringa balığının başına geçti. Sobakevich ise hiçbir şeye dikkat etmeden doğruca gözüne kestirdiği koca mersin balığına saldırdı. Öteki konuklar içip konuşup atıştırırlarken 15 dakika geçmeden balığın yerinde yerler esiyordu. Öyle ki polis müdürü aklına gelen mersin balığını konuklarına göstererek "Peki beyler, buna ne buyurulur? Bu doğanın bir harikası değil mi?" dediği ve elinde çatallarıyla bütün konuklar o yana döndüğü zaman tabakta yalnız kuyruğu kalmıştı balığın. Sobakevich ise sanki bunu yapan kendi değilmiş gibi tabağın başından kalktı, çatalıyla biraz ötedeki başka bir tabağa yaklaştı ve tabaktaki küçük kuru bir balığa girişti. Sonra bunun da işini bitirerek bir koltuğa oturdu. Başka hiçbir şey yemeye ve içmeye yanaşmadı. Gözlerini kırpıştırıp durdu. Polis müdürü şaraptan yana kısıntı yapmıyor ve şerefe kadeh kaldırmalar birbiri ardı sıra sürüp gidiyordu. İlk kadeh okuyucularımın da tahmin edeceği gibi yeni Herson Bey'in sağlığı şerefine kalkmış, sonraki aldığı köylülerin sağlığına ve onların mutlu göçleri şerefine, daha sonraki ise kahramanımızın gelecekteki güzel eşi şerefine kaldırılmış, bu da kahramanımızın dudaklarında tatlı bir gülümsemenin belirmesine sebep olmuştu. Kahramanımızın çevresini sardılar ve ona hiç olmazsa 2 hafta daha burada kalmasını rica ettiler hep bir ağızdan. Hayır Pavel Ivanovich, isterseniz bir çıkar yol bulabilirsiniz. Bir kulübenin kapısı içeriği soğutmaya mı yarar yalnız? Eşiği geçtiniz bir kez, geri dönüş biraz zor. Hayır, bir süre daha bizimle kalacaksınız. Sizi biz başgöz edeceğiz, öyle değil mi Ivan Grigoryevich? Biz evlendireceğiz dediler. Mahkeme başkanı, evet evlendireceğiz, biz evlendireceğiz. Siz istediğiniz kadar elinizle ayağınızla karşı koyun. Biz sizi evlendireceğiz. Hayır babam, bir kez elimize düştünüz. Boşuna kurtulmaya çalışmayın. Biz şaka etmeyi sevmeyiz dedi. Çiçikov gülerek, ne diyebilirim ki, elimi kolumu bağladınız dedi. Ama evlilik kolay bir iş değil ki, önce bir kız bulmak gerekir. Kız da bulunur, hemen buluruz. İstediğiniz her şeyi buluruz. Bulunursa, hep birlikte, bravo, kalıyor diye haykırdılar. Yaşasın Pavel Ivanovich, yaşa. Hep birlikte ellerinde kadehlerle Çiçikov'a yaklaştılar ve kadeh tokuşturdular. Çiçikov hepsiyle ayrı ayrı kadeh tokuşturdu. Aralarında daha ateşli olanlar hayır hayır bir daha diyerek yeniden kadehlerini kaldırdılar. Kimisi üçüncü kez aynı işi yapmak istedi. Üçüncü kez tokuşturdular. Kısa bir süre içinde herkes neşelenmişti. Eğlenmek için tatlılaşan bir adam olan mahkeme başkanı birkaç kez Çiçikov'a sarıldı ve ona bütün içtenliğini açığa vurarak "Canım benim, anam benim" dedi. Hatta parmaklarını şakırdatarak Çiçikov'un çevresinde oynaya oynaya şu herkesin dilinde dolaşan "Ah sen öylesin ki komarın köylüsü" türküsünü söyledi. Şampanyalar içildikten sonra toplantının daha da şen geçmesi için Macar şarabı şişeleri açıldı. Whist unutulmuştu artık. Tartışmalar, bağırışmalar, akıllarına gelen her konu hakkında konuşmalar sürüp gidiyordu. Siyasetten askerliğe kadar her konuda konuştular. Ortaya öyle özgür fikirler atıyorlardı ki başka zaman bunu çocukları bile söylese döve döve öldürürlerdi. Çözümlenmesi çok güç sorunlar bile hemencecik çözümlenebilirdi. Çiçikov o zamana değin böyle neşeli bir duruma geldiğini hatırlamıyordu. Kendini gerçekten Herson Bey'i sanıyor, çiftliğinde yapacağı yenilikleri 3 yılda bir yapacağı nadası, birleşen iki kalbin mutluluğunu bir bir sayıp döküyordu. Sonunda Sobakevich'e Werther'in Charlotte'ye yazdığı şiirleri okumaya başladı. Sobakevich ise hiç oralı olmuyor, gözleri kapalı, yediği Mersin balığının verdiği ağırlığın etkisiyle gömüldüğü koltukta uyukluyordu. Çiçikov sonunda biraz fazla ileri gittiğini anlayarak bir araba rica etti ve savcının arabasına bindirildi. Savcının arabacısının çok görgülü bir adam olduğu yolda anlaşıldı. Çünkü bir eliyle arabayı sürerken öteki eliyle de beyefendiyi tutarak onun düşmesini önlemeye çalışıyordu. Böylece kendini handa bulan kahramanımız uzun süre saçmalamasını sürdürdü. Neler yumurtlamıyordu ki? Sağ yanağında gamzesi bulunan al yanaklı nişanlı. Her son köyleri, paralar, hatta çiftlik işlerinin yürütülmesi, köylülerin yerleşmesi ve topluca bütün köylülere yeni adlar bulması için Selifan'a emirler de yağdırdı. Selifan bunları uzun süre ses çıkarmadan dinledi ve sonra odadan çıkarken Petruşka'ya "Git beyi soy" dedi. Petruşka çizmeleri çıkarırken az kalsın Çiçikov'la birlikte yere yuvarlanıyordu. Sonunda çizmeler üzerindeki elbiseler çıkarıldı ve Çiçikov gıcırdayan karyolası üzerinde birkaç kez sağa sola döndükten sonra her sonda gerçekten bir çiftliği olduğuna inanarak derin bir uykuya daldı. Petruşka ise bu arada efendisinin pantolonuyla kırmızı benekli frağını koridora çıkardı. Bir askıya astı, ince bir değnek ve fırçayla tozunu silkti. Koridor toz bulutuyla kaplandı. Elbiseyi askıdan çıkarırken ahırdan dönen Selifan'la göz göze geldi. Hemencecik anlaşıvermişlerdi. "Haydi, nasıl olsa bey uyudu. Biz işimize bakalım. Hemen pantolon ve frağı odaya asan Petruşka aşağı indi. Nereye gidecekleri hakkında tek söz bile söylemeden başka konularda konuşa konuşa yürümeye başladılar. Pek de uzağa gitmediler. Sokağın karşısına geçtiler. Tam hanın karşısındaki bir yapının önüne gelince alçak, isli camlı kapılı yere girdiler. Burası bodrum gibi bir yerdi. Birçok tahta masa, masaların çevresinde kimi tıraşlı, kimi tıraşsız, kimi koyun postundan ceket giymiş, kimi gömlekli, kimi tüylü palto giymiş türlü insanlar vardı. Orada Selifan'la Petruşka'nın ne yaptığını Tanrı bilir. Ama bir saat sonra oradan kol kola çıktıklarında hiç konuşmuyorlar, sağa sola çarpmamak için birbirlerini kolluyorlardı. Hanın basamaklarına kadar böylece gelen iki ahbap çavuş birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Basamaklardan 15 dakikada ancak çıkabildiler ve sonunda güç de olsa bu işi başararak odaya girdiler. Petruşka alçak karyolasının önünde bir süre durarak nasıl yatarsa daha rahat edebileceğini düşündü. Sonra enine yattı ve ayaklarını sarkıttı. Selifan da aynı karyolaya yattı. Başını Petruşka'nın karnına koymuştu. kendinin burada değil ahırda atların yanında yatması gerektiğini, eğer orada olmazsa belki uşakların yanında yatabileceğini unutuvermişti. İkisi de yatar yatmaz işitilmemiş bir horultuyla uykuya daldılar. Öteki odadan Çiçikov da bu horultuya daha ince ıslık gibi bir horlama ile karşılık veriyordu. Biraz sonra bütün bu gürültüler kesildi. Han derin bir uykuya daldı. Yalnız hanın bir penceresinde ışık görünüyordu. Bu da Riyazan'dan gelen Teğmen'in kaldığı odaydı. Görünüşe göre Teğmen çizmeye çok tutkundu. Çünkü 4 çift çizme almış, şimdi de 5.'nin provasını yapıyordu. Birkaç kez yatağına yatmak istemiş ama yatamamıştı. Çizmeler çok iyi dikilmişti. Ayağını havaya kaldırarak uzun uzun inceledi. Çizmelerinin güzel biçimli ökçelerine hayran hayran baktı.